Ayrım 58, sayfa 614, bölüm 81, Işık Uzmeleri. 3 gün geçmişti, hayattaydı. Herkes hayattaydı. Tony Like'ın nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Sahte Odutman'ın izi Kopenhag'da kayboluyordu. Gazetelerden birinde Lene Galtung'un başında şalı ve yüzünde Greta Garbo stili kocaman güneş gözlüğüyle çekilmiş bir fotoğrafı basılıydı. Manşet şuydu, yorum yok. Muhtemelen babasının Londra'daki evine kapadığı için 2 gündür kimse onu görmüyordu. Tony bir helikopterin önündeki işçi tulumlu fotoğrafı ise birkaç gazetede birden vardı. Birinde beyaz atlı prens firarda manşeti atılmıştı. Artık insanlar beyaz atlı prens lakabını onun için kullanıyordu. Zaten bu ismin Like'a Altman'dan daha çok yakıştığı kesindi. Tuhaf ama basından hiç kimse Tony Like ile Utmut çiftliği arasındaki bağlantıyı bulmayı henüz başaramamıştı. Belli ki annesi ve büyüdükten sonra Tony izlerini kaybettirmeyi iyi becermişlerdi. Michael Bellman her gün bir şekilde basının karşısındaydı. Çıktığı bir televizyon programında öğretmenlik hünerlerini iyi sergilermiş ve vakanın nasıl çözüldüğünü açıklarken o alımlı gülümsemesini yüzünden eksik etmemişti. Tabii anlattığı şey hikayenin kendi uyarladığı haliydi. Buna göre önemli olan şey Tony Like'ın hala yakalanmamış olması değil, maskesinin düşürülmesi ve bu sayede etkisiz hale getirilmesiydi. Her akşam hava birkaç dakika daha geç kararıyordu. Herkes ya baharı ya soğuğu bekliyor ama hiçbiri gelmiyordu. Işık uzmeleri tavandan geçiyordu. Harry yatakta yan yatmış, karışık ve tahmin edilemez biçimlerde kıvrılarak tavana yükselen sigara dumanını izliyordu. ''Çok sessizsin,'' dedi Kaja Harry'e sokularak. ''Cenazeye kadar kalacağım,'' dedi Harry. ''Sonra gideceğim.'' Sigarasından bir nefes daha çekti. Kaja'dan cevap gelmemişti. Omuzunda ılık bir ıslaklık hissedince şaşırdı. Sigarayı küllüğün kenarına koyup ona döndü. ''Ağlıyor musun?'' Kaja ağlamamaya çalışıyorum diyerek güldü ve burnunu çekti. ''Ne hissettiğimi bilmiyorum. Sigara ister misin?'' Kaja başını iki yana sallayıp gözyaşlarını sildi. Bugün Mikael aradı. Görüşmek istedi. Kaja başını göğsüne yasladı. Ne cevap verdiğimi duymak istemiyor musun? İstersen söyleyebilirsin. Olmaz dedim. Pişman olacağımı söyledi. Sen beni dibe çekecekmişsin. Daha önce başkalarına da yapmışsın. Şey, doğru demiş. Kaja başını kaldırdı. Benim için önemi yok, anlamıyor musun? Ben yalnızca yanında olmak istiyorum. Gözyaşları yeniden akmaya başladı. En dibe gideceksen de oraya gelirim. En dipte hiçbir şey olmayacak dedi Harry. Ben bile. Gitmiş olacağım. Chungking'deki halimi gördün. Çığın altında kalmış gibiydim. Aynı kulübede ama yalnız ve bitik bir halde. Ama o gün beni bulup çıkardın. Ben de aynısını senin için yapabilirim. Ya çıkmak istemiyorsam? Babamın ölmesi kozunu sadece bir kez kullanabilirsin. Ama beni seviyorsun Harry. Sevdiğini biliyorum. Bu yeterince iyi bir neden değil mi? Ben iyi bir neden değil miyim? Harry onun saçlarını okşadı. Yanaklarını sevdi. Gözyaşlarını parmaklarıyla sildi ve ağzına götürüp öptü. Evet dedi üzgün bir tebessümle. Sen iyi bir nedensin. Kaja elini tuttu ve az önce öptüğü yerden öptü. Hayır diye fısıldadı. Böyle söyleme. Sakın bu yüzden gittiğini söyleme. Beni dibe sürüklememek için gittiğini. Seninle dünyanın bir ucuna gelirim, anlıyor musun? Harry onu kendine çekti. Sanki uzun zamandır taş gibi gergin duran, farkında olmadığı bir kasın aniden gevşediğini hissetti. Kendini bıraktı. Pes etti. Düşmeye izin verdi. Ve kim bilir ne zamandır içinde duran bir acı eridi. Kanına karıştı ve tüm bedenini dolaşarak onu yumuşatan, huzurlu kılan sıcak bir şeye dönüştü. Düşme duygusu onu öyle bir özgür kıldı ki boğazının düğümlendiğini hissetti. Bir tarafının eskiden beri bunu istediğini biliyordu. O yarığın tepesinde, karlı bir pusun içinde dikilirken olduğu gibi. Dünyanın bir ucunu diye fısıldadı Kaja hızlanan nefesiyle. Işık uzmeleri ard arda tavandan geçmeye devam etti. Bölüm 82 Kırmızı. Harry babasının başucunda oturuyordu. Bir hemşire elinde bir fincan kahveyle gelip kahvaltı yapıp yapmadığını sorduğunda ve kucağına parlak bir dergi bıraktığında hava da aydınlanmamıştı. Arada başka şeyler düşünmeniz gerek dedi, başını eğip yanağını okşayacakmış gibi bakarak. Hemşire babasıyla ilgilenirken Harry de derginin sayfalarını gönülsüzce karıştırmaya başladı. Eli ister istemez magazin bölümüne gitti. Lene Galtung'un açılışlardan ve gala yemeklerinden yeni poşesiyle ayrılırkenki fotoğrafına baktı. Manşet olarak atılan Tony'yi özlüyor iddiası Lene'nin değil önlü dostlarının yorumlarıyla desteklenmişti. Londra'daki bir evin bahçe kapısının dışından çekilmiş fotoğraflar konulmuştu ama kimse Lene'yi orada da görmemişti. Ya da görenler tanıyamamıştı. Zürih'teki Credit Suisse Bankası'nın önünde kızıl saçlı bir kadının uzaktan çekilmiş bulanık fotoğrafı vardı. Ve dergi kadının Lene Galtung olduğunu iddia ediyordu. İddianın kaynağı ise Harry'nin konuşması için yüklü bir miktar para ödendiğini tahmin ettiği kuaförünün şu sözüydü. Saçını kıvırcık yapmamı ve kiremit kızılına boyamamı istedi. Tony, Haberde zanlı olarak bahsediliyordu ve yaptıkları ülkenin gelmiş geçmiş en korkunç cinayet olaylarından biri değil de sıradan bir sosyete skandalı gibi anlatılıyordu. Harry ayağa kalktı, koridora çıktı ve Catherine Bratt'ı aradı. Saat daha 7 bile değildi ama Catherine uyanıktı. O gün taburcu oluyordu. Hafta sonu da Bergen Polis Merkezi'nde çalışmaya başlayacaktı. Harry başlarda Catherine'in kendini çok yormamasını umuyordu. Catherine Bratt'ın kendini yormadan çalıştığını hayal etmek bile güçtü gerçi. Seninle son bir işimiz var dedi. Ya sonra diye sordu Catherine. Sonra gidiyorum. Kimse seni özlemeyecek. Benim seni özlediğim kadar. Cümlenin sonunda nokta vardı hayatım. Credit Suisse Bankası ile ilgili aradım. Lene Galtung'un orada hesabı var mı öğrenmek istiyorum. Şimdiden devasa bir aile mirasına konmuş olsa gerek. İsviçre bankalarına girmek zahmetli olabilir. Biraz zamanını alır herhalde. Olsun, ne de olsa işi kaptım sayılır. Güzel, bir de hareketlerini takip etmeni istediğim bir kadın var. Lene Galtung mu? Hayır. Hayır mı? Neymiş bu canavarın adı? Harry kadının adını söyledi. Harry 8'i çeyrek geçe Wallenkollen'deki bir peri masallarını andıran malikanenin dışında durdu. Park etmiş iki araba daha vardı. Harry yağmur damlalarının arasından magazin muhabirlerinin yorgun yüzlerini ve uzun lensli fotoğraf makinelerini görebiliyordu. Tüm gece orada kamp kurmuş gibiydiler. Harry bahçe kapısının ziline bastı ve içeri girdi. Turkuaz gözlü kadın kapıda onu bekliyordu. Lene burada değil. Nerede? Onu bulamayacakları bir yerde dedi kadın kapının önünde duran arabaları göstererek. Ayrıca bana son görüşmemizde onu rahat bırakacağınıza dair söz vermiştiniz. Sadece 3 saat sürdü. Biliyorum diyerek yalan söyledi Harry. Ama ben sizinle konuşmak istiyorum. Benimle mi? Girebilir miyim? Harry kadının peşinden mutfağa gitti. Kadın ona bir sandalye gösterdi. Arkasını döndü. Ve tezgahın üzerindeki makineden bir fincan kahve koymaya başladı. Sizin hikayeniz ne? Ne hikayesi? Lene'nin annesi olmanızla ilgili hikaye. Kahve fincanı yere düşüp paramparça oldu. Kadın tezgaha tutundu. Harry bir kabarıp birinden sırtı görebiliyordu. Bir an için tereddüt etti. Sonra derin bir nefes aldı ve kafasında planladığı şeyi söyledi. DNA testi yaptık. Kadın bir ışımla döndü. Nasıl? Hayır. Birden durdu. Harry kadının turkuaz mavisi gözlerine baktı dimdik. Blöfü yutmuştu. Harry biraz da olsa rahatsız hissetti kendini. Utandığı için olsa gerekti. Ama o his çok geçmeden uçup gitti. Gidin buradan diye tısladı kadın. Onlara mı gideyim diye sordu Harry magazin muhabirlerine doğru başını sallayarak. Yakın zamanda polisliği bırakıp buradan taşınacağım. Biraz para işimi görürdü açıkçası. Kuaföre bile Lene'nin nasıl bir saç istediğini söylemesi için 25 bin kron veriliyorsa kim bilir gerçek annesinin kim olduğunu söylemem için bana ne kadar verirler. Kadın öne doğru bir adım attı. Öfkeyle elini kaldırdı. Ama sonra gözyaşlarına boğuldu. Gözlerindeki ateş söndü ve sandalyelerden birine güçsüzce yığıldı. Harry nedensiz yere zalimleştiği için kendine küfretti. Ama lafı dolandıracak kadar bol zamanı yoktu. Özür dilerim dedi. Kızınızı kurtarmaya çalışıyorum ve bunun için yardımınıza ihtiyacım var. Beni anlıyor musunuz? Elini elinin üzerine koydu ama kadın geri çekti. O bir katil dedi Harry ve Lene bunu umursamayacak. Yine de yapacak. Neyi yapacak dedi kadın burnunu çekerek. Onunla dünyanın bir ucuna gidecek. Kadın cevap vermedi. Sadece sessizce gözyaşı dökerek başını sağa sola salladı. Harry bekledi. Ayağa kalkıp kendine kahve koydu. Kağıt tablodan bir yaprak koparıp kadının önüne bıraktı ve oturdu. Kahveden bir yudum aldı. Biraz daha bekledi. Kadın ona benim yaptığımı yapmamasını söyledim dedi burnunu çekerek. Bir adamı sırf onu güzel hissettiriyor diye sevmemesini söyledim. Olduğundan daha güzel hissettiriyor diye. İnsana başlarda nimet gibi gelir ama aslında bir lanettir bu. Harry bekledi. Kendinizi ilk kez onun gözlerinde güzel gördüğünüzde sanki büyülenmiş gibi olursunuz. Gerçekten de öyledir. Her seferinde o zevki yeniden tatmanıza izin verildiğini sanırsınız. Harry beklemeye devam etti. Küçüklüğüm bir karavanda geçti. Devamlı gezdiğimiz için okula gidemiyordum. 8 yaşında çocuk esirgeme kurumundan gelip beni aldılar. 16 olduğumda Galtung'lara ait bir nakliye gemisinde temizlikçilik yapmaya başladım. Anders beni hamile bıraktığında nişanlıydı. Ama asıl parası olan o değil nişanlısıydı. Borsada bir kumar oynamış, tanker fiyatları düşünce başka şansı kalmamıştı. Beni başından attı. Ama eşi daha sonra durumu öğrendi ve beni buldu. Çocuğa benim bakmam konusunda kararlı olan da Anders değil oydu. Ben evlerinde hizmetçilik yapacaktım. Kızım da onların kızıymış gibi büyüyecekti. Çocukları olmadığı için Lene'yi benden aldılar. Kendi başıma ona hiçbir şey sunamayacağımı söylediler. Öyle ya. Yalnız, eğitimsiz, hiçbir yakını olmayan bir kadın olarak ona güzel bir hayattan neden mahrum edecektim ki? Çok gençtim ve hayattan korkuyordum. Sonunda haklı olduklarını, bunun kızım için en iyisi olacağını düşündüm. Bunu bilen başka biri yok muydu? Kadın kağıt havluyu alıp burnunu sildi. İnsanları bir yalana inanmak istediklerinde kandırmak o kadar kolay ki, inanmasalar bile belli etmezler. Gerçi benim için önemi yoktu. Ben Galtung ailesine veliaht üreten bir rahimden ibarettim ne de olsa. Sadece bu muydunuz? Kadın omuz silkti. Hayır tabii. Lene benimdi. Onu ben emzirdim. Ben besledim. Altını ben değiştirdim. Yanında ben yattım. Ona konuşmayı öğreten, onu büyüten ben oldum. Ama bu günlerin geçici olduğunu hepimiz biliyorduk. Günün birinde ondan vazgeçecektim. Vazgeçtiniz mi peki? Kadın acı bir kahkaha attı. Bir anne evladından hiç vazgeçer mi? Ama çocuğu ondan vazgeçer. Lene beni yaptıklarımdan ötürü küçük görüyor. Oysa şimdi haline bir bakın. O da benim yaptığımın aynısını yapıyor. Yanlış bir adamı dünyanın bir ucuna kadar takip mi ediyor? Kadın omuzlarını yeniden kaldırdı. Lene'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır, sadece Tony ile olmak için gittiğini biliyorum. Harry kahveden bir yudum daha aldı. Dünyanın bir ucunun neresi olduğunu biliyorum dedi. Kadın cevap vermedi. Oraya gidip onu size getirmeye çalışabilirim. Geri gelmek istemez ki. Denerim. Ama sizin yardımınızla. Harry bir kağıt çıkarıp kadının önüne uzattı. Ne diyorsunuz? Kadın kağıdı okudu. Başını kaldırdı. Makyajı turkuaz gözlerinden çökük yanaklarına akmıştı. Kızımı sağ salim bana getireceğinize yemin edin Bay Hall. Yemin ederseniz kabul ederim. Harry onu süzdü. Yemin ederim dedi. Dışarı çıkıp bir sigara yakınca kadının sözleri zihninde yankılandı. Bir anne evladından hiç vazgeçer mi? Yanına oğluyla çekilen fotoğrafını alan Odutmu'yu düşündü. Ama çocuğu ondan vazgeçer. Gerçekten de vazgeçebilir miydi? İçine çektiği dumanı üfledi. Ya kendisi? O da vazgeçer miydi? Gunnar Hagen, sahibi Pakistanlı olan en sevdiği marketin sebze bölümünün yakınında dikiliyordu. Dedektifine inanamayan gözlerle baktı. Yine mi Kongo'ya gitmek istiyorsun? Lene Galtung'u bulmaya. Ve bunun cinayet soruşturmasıyla hiçbir ilgisi yok, öyle mi? Geçen seferki gibi dedi Harry, eline tanımadığı bir sebzeyi alarak. Kayıp birini arıyoruz. Bildiğim kadarıyla sansasyon peşindeki haberciler dışında kimse Lene Galtung'un kayıp olduğunu iddia etmiyor. Artık ediyor. Harry kabanının cebinden bir kağıt çıkarttı ve komisere imzayı gösterdi. Hem de biyolojik annesi. Anladım. Peki onu aramaya Kongo'dan başlamamız gerektiğini Adalet Bakanlığı'na nasıl açıklayacağım? Elimizde bir ipucu var. Neymiş o? Seok Hor dergisinde Lene Galtung'un kuaförünün saçını kiremit kızılına boyamasını istediğini okudum. Norveç'te bu isimde bir renk kullanılıyor mu bilmiyoruz. Onu bile bilmiyorum. Belki de o yüzden hatırlıyorum. Neyi hatırlıyorsun? Leipzig'li Juliane Verne'nin pasaportuna da bu saç renginin yazıldığını. Günther'in pasaportta Kigali'de vurulmuş bir damga olup olmadığını kontrol etmesini istemiştim. Ama pasaportu bulamadılar, kayıptı. Tony Like'ın aldığından eminim. Pasaportu mu? Yani? O pasaport şu anda Lene Galtung'da. Hagen alışveriş sepetine Çin lahanası koyarken yavaşça başını iki yana salladı. Magazin dergisinde okuduğum bir haberi gerekçe göstererek mi Kongo'ya gideceksin? Juliana Verne'nin son günlerde ne yaptığıyla ilgili bulduklarımı, daha doğrusu Catherine Bratt'ın bulduklarını gerekçe göstererek gideceğim. Hagen sağ duvarın dibinde bir platformun üzerindeki kasada duran adama doğru yürümeye başladı. Verne öldü Harry. Sence ölüler uçağa biner mi? Görünüşe bakılırsa Juliana Verne ya da kiremit kızılı kıvırcık saçlı kadın diyelim istersen, Zürih'ten dünyanın bir ucuna uçak bileti almış da. Dünyanın bir ucuna mı? Goma, Kongo, yarın sabah. O halde iki aydan uzun zamandır ölü olan birinin pasaportunu kullandığı ortaya çıktığında da onu tutuklayacaklar demektir. ICAO'dan kontrol ettim. Ölen birinin pasaport numarasının kayıtlardan silinmesi bir seneyi bulabiliyormuş. Yani birisi Odutmon'un pasaportuyla Kongo'ya gitmiş de olabilir. İşin kötü yanı Kongo ile suçlu iadesi anlaşmamız da yok. Ve orada bir kez hapse girdim mi çok büyük bir dert oluşturabilir çıkması. Hagen kasiyerin torbaları hazırlamasına izin vererek şakaklarını kaçınılmaz bir baş ağrısını önlemek için oldu. O zaman Zürih'e git ve onu orada bul. İsviçre polisini de havalimanına gönder. Onu takibe aldık. Lene Galtung bizi Tony Like'a götürecek şef. Bence bizi yerin dibine götürecek Harry. Hagen ödemeyi yapıp torbaları aldı ve insanların yakalarını kaldırıp başlarını öne eğerek koşturduğu yağmurlu ve rüzgarlı Grönland Strait adımını attı. Anlamıyorsun. Bratt iki gün önce Lene Galtung'un Zürih'teki hesabını boşalttığını buldu. 2 milyon avro. Dudak uçuklatan bir rakam olmayabilir ama tüm maden projesini finanse etmeyebilir. Ama kritik bir dönemi atlatmalarına yeter. Tamamen safsata. Cebinde 2 milyon avro nakit parayla başka hangi cehenneme gidebilir? Yapma ama şef. Bu bizim elimize geçebilecek tek fırsat. Harry komisere yetişmek için adımlarını hızlandırdı. Kongo'da bulunmak istemeyen kimseyi bulamazsın. Lanet ülke Batı Avrupa kadar büyük ve büyük kısmı beyazların hiç görmediği ormanlardan oluşuyor. Hadi yapalım şu işi. Yoksa Like ömür boyu kabuslarına girer şef. Ben senin gibi kabuslar görmüyorum Harry. En son ne zaman ailene Güzel bir uyku uyuduğunu söyledin şef. Gunnar Hagen birden durdu. Özür dilerim dedi Harry. Biraz bel altı oldu. Evet öyle oldu. Ayrıca neden benden izin koparmak için bu kadar uğraştığını anlamıyorum. Benim iznimi hiç bu kadar önemsemezdin. Biraz patron gibi hissedersen iyi olur diye düşündüm şef. Hagen ona sert bir bakış attı. Harry omuz silkti. Müsaade et, bu işi yapayım. Daha sonrasında istersen emirlerine itaat etmediğim için beni kapı dışarı edebilirsin. Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Benim için sorun değil. Sorun değil mi? Ne de olsa bu işten sonra istifa edeceğim. Hagen dedektifi süzdü. Tamam dedi, gidebilirsin. Yeniden yürümeye başladı. Harry onu yakaladı. Tamam mı? Evet, aslında en başından beri tamamdı. Ha, o zaman neden daha önce söylemedin? Biraz patron gibi hissedersem iyi olur diye düşündüm. Ayrım sonu sayfa 625.